Ayrım 10. Büyük Hesaplaşma. Jack the Brule. Sayfa 93. Bir tankerin 20 yıllık ömrü boyunca alınıp satıldığında şeytanın adlarından daha çok ad taşıdığını, bazen Pruva ve Pupa'ya yeni isimlerinin yazılmasına fırsat kalmayacak bir süratle isminin değiştiğini o da biliyordu. Emekliye ayrılmadan önce yönettiği son gemiye sahipleri tarafından Pakistanlı gemi simsarlarına satılmadan evvel 7 kez isim verilmiş ve yeniden adlandırılmıştı. Komuta etmek bir yana, bir gemideyken bile o geminin adının değiştirilmesinden hoşlanmazdı. Her denizci bunun uğursuzluk olduğunu bilirdi. Hauser geminin adının değişeceğini öğrendiğinde Southern Coasting'den bunun Long Beach'e varıp planlı bir bakım dönemine girene kadar ertelenmesini istemişti. Ancak ricaları kulak ardı edilmişti. S.C. & Allen deniz harekat direktörü ona Petromax'in geminin adının seferdeyken değiştirilmesini talep ettiğini bildirmişti. Hauser gereksiz bir meraka kapılarak Alaska'ya giderken Promax'i aramış ve geminin adının alelacele değiştirilmesini isteyenin S.C. & L. olduğunu öğrenmişti. Pupa'ya kaynaklandıktan sonra Arktika'nın yeni adı Southern Cross'u tek tek harflerden oluşacak şekilde belirtecek olan her biri 100 pound değerinde çelik tabelaların ve işçilerin parasını da onlar ödeyeceklerdi. Dipnot Southern Cross, coğrafyada güney haçı, astrolojide yalnızca güney yarı küreden görülebilen ve haça benzeyen burç. Hauser neredeyse geminin yönetimini almayı reddetmek istiyordu. Tanrı biliyor ya, karısı onun bir süper tankörde dünyayı dolanıp durmasını istemiyordu. İsim değişikliği zaten yeterince kötüydü ama Hauser'ın içine dert olan asıl şey kendisine yalan söylenmiş olmasıydı. Emri verenin kimliği önemli değildi, ancak bu konuda yalan söylenmesi mantıksız ve çocukçaydı. Bu geminin kaptanlığını kabul etmezse de sonrası olmayacaktı. Bir kez daha ayaklarının altında çok büyük bir tankeri hissetmeye, onun kendisine ait olduğunu bilmeye özlem duyuyordu.
Gemiye çıkmalarını söylememi ister misiniz?
Hauser kendi düşüncelerine öylesine dalmış, zihni öylesine dağılmıştı ki yalnız olduğunu unutmuştu.
Evet, birkaç tayfa gereksinimleri için onlara yardımcı olsun ve kamarotların da bu yolculukta gemide birkaç kişi fazla olacağını öğrenmelerini sağlayın.
Peki efendim. Rix dönüp açık gezinti güvertesinden yürüyerek köprüye gitti. Kaptan Hauser, Alyeska Deniz Terminali'nin binlerce dönüm büyüklüğündeki arazisine dikkatle baktı. 5 yükleme rıhtımına bakan bir tepede muazzam boyutlardaki sınır duvarları 385 milyon galon ham petrol depolama kapasitesine sahip esas tankların etrafını çevirmişti. Onların altında 1200 kilometre uzunluğundaki Trans-Alaska petrol boru hattının son durağı olan Doğu Manifold binası yer alıyordu. Manifold binası ile Hauser'ın gemisi arasında safra suyu arıtma tesisleri ve limanı kullanan tankerler için yakıt kazanları bulunmaktaydı. Onların yanında da harekat kontrol merkezi ve deniz harekat ofisi ile acil durum müdahale ofisi vardı. Tesisin bu son bölümü Exxon Valdez'in 1989 yılında Blythe Receive'ine çarpmasından sonra önemli ölçüde geliştirilmişti. Hauser terminalin ana giriş kapısına bakarken ikiz bacalarından mazot dumanları üfleyen açık kasalı bir kamyon görüntüye girdi. Uzun dorsesi koyu renkli muşambalarla örtülmüştü. Aracı yakından takip eden beyaz minibüsün farları kamyondaki çok sayıdaki reflektörlerde parlıyordu. Ayrıca araziden bir de vinç geçiyordu ve vincin uzun kolu eski bir kaleye saldırmaya hazırlanan bir koçbaşı misali uzamıştı. Hauser 3 aracın bu yolculuk bitene kadar Petromax Arktika olarak adlandıracağı gemisinde buluşmalarını izliyordu. Minibüsten inen adamlarla vinç operatörü uyumlu bir çalışmayla çelik yığınlarını dakikalar içerisinde tankere yükleme işlemini tamamlamışlardı. Hauser 8 adamın kıyafetlerinin gemiye binmeye uygun olduğunu ve eşya torbalarıyla çantalarının bir küme halinde asfalt rıhtımda istiflendiğini fark etti. Görünüşe bakılırsa yalnızca minibüsün ve kamyonun şoförleri Anchorage'a döneceklerdi.
Geminin adını değiştirmek için neden 8 adama ihtiyaçları var?
Hauser'ın sorusu gür kır saçlarını arkaya yatıran ani bir rüzgarla karşılanmıştı.
Ve neden bu kadar çok bagajları var?
Tanrı aşkına burası yolcu gemisi değil ki.
Hauser'ın kendisine sormadığı soru, sormadığında sonradan pişman olacağı soruydu aslında. Geminin adını değiştirmek üzere gelen 8 adam neden son derece becerikli askeri bir timin hassasiyetiyle hareket ediyordu?
Birleşik Arap Emirlikleri. Kuru çöl sıcağı bir maden eritme ocağının şiddetiyle ortalığı kavuruyordu. Aşağı doğru hareket eden alev gibi hava akımı, kayalarla dolu açık düzlükteki kumları sarmal girdaplarla döndürüyor. Bu girdaplar kendi ağırlıkları altında çöküyorlar ve oluştukları kadar hızla yok oluyorlardı. Çıplak toprakları bir kubbe gibi örten masmavi gökyüzü yalnızca Arap Yarımadası'nın en büyük kum çöllerinden Rubbül Hali'nin öbür ucunun Güney Basra Körfezi'nin sularıyla buluştuğu noktada puslanmıştı. Arazi ayın yüzeyi kadar ıssızdı. Çok az bitkiye rastlanıyordu. Yalnızca birkaç tane yandık ağacı ve bol miktarda ada çayı vardı. Güneş yüzeyden yukarıya çıkmış kaya katmanlarını öyle cayır cayır yakmıştı ki pek çoğu aşırı olgunlaşmış meyveler gibi yarılmışlardı. Kara parçası binlerce renk tonuydu. İnsanın gözlerini kör ederek uzaklardaki ufka kadar dalga dalga ilerleyen kumulların beyazlığından Umman sınırındaki Hajar dağlarının en koyu renklerine kadar değişkenlik gösterse de kumların büyük bir bölümü pembe demir oksitle renklenmişti. Sanki çöl paslanıyordu. Öğleden sonranın bu geç saatlerinde hava sıcaklığı 44 dereceye ulaşmıştı ve akşam olduğunda da ısının birkaç dereceden fazla düşmesi beklenmiyordu. Ülkenin dört bir yanını kasıp kavuran yakıcı yaz rüzgarı Hamsin, senenin bu kadar geç bir dönemi olmasına karşın hala güçlü esiyordu. Milyonlarca yıldır olduğu gibi yine arazinin yüzeyini tarayıp kanallar açarak şekillendiriyor ve yalnızca en güçlü türlerin ayakta kalabilecekleri ödün vermez bir ortam oluşturuyordu. Acımasız sıcak, engin çölde gururla duran Prens Halid el-Haddari'nin pamuklu bol gömleğinin altında yalnızca ince bir ter tabakasının ortaya çıkmasına neden olmuştu. O çöl insanıydı. Etrafını çeviren topraklar kadar sert, inatçı ve yalın bir yakışıklılığa sahip. Doğuştan açık tenliydi. Ancak çölde geçirdiği zaman onu esmerleştirmiş, yüzüyle kollarını koyu bir kızıl kahverengiye dönüştürmüştü. Çıkık elmacık kemikleri ve güçlü kemerli burnuyla Amerika'nın geniş ovalarında yaşayan kızıl derililere benziyor, siyah saçları ve kara gözleri de bu görüntüsüne katkıda bulunuyordu. Uzun boyluydu. Boyu 1.80'i geçen vücudunu dik ve tetikte tutuyordu. Gömleğinin açık olan yakasından gözüken göğsü pürüzsüz ve neredeyse bir erkek çocuğununki kadar kılsızdı. Ama kasları fazlasıyla dikkat çekiciydi. Beli bir tazınınki kadar ince olmasına karşın bir nehir yatağı gibi kıvrımlıydı. Uzun bir eldiven giydiği sol eline tünemiş yaratığa bakabilmek için dirseğinden kırdığı kolunu göğüs hizasında tutmuştu. Halid el-Huddari'nin ruhunu anlayabilen bir hayvan varsa o da prensin elini sıkıca kavradığı pençelerinin iğne gibi uçlarıyla şahinler için kullanılan eldiveninin derisini yırttığını hissettiği ulu doğandı. Falconidae, yani doğangiller familyasının ikinci en büyük kuşu olan kızılımsı kahverengi vücutlu ulu doğanın boyu 50 santimin üzerindeydi. Son derece sivri ve kıvrık, ucu neredeyse göğsüne değen gagası bir pala kadar ölümcüldü. Ve hayvan muhtemelen doğadaki en keskin gözlere sahipti. Efsaneleşmesinin temelinde yatan kararlılık ve cesaretiyle bu kuş dünyanın en iyi avcılarından biri olarak biliniyordu. Atların evcilleştirilmelerinden önce kuşla avlanmada kullanılan ulu doğan, köpek dışında insanla en uzun süre bir arada yaşama geçmişine sahip hayvandır. Haçlı seferleri sırasında öğrenmelerinden itibaren asil Avrupa'nın elitlerinde özgü bir av olarak kabul edilen kuşla avlanma, İslam'ın beş şartı kadar Arap kültürünün bir parçasıdır. Duygusallıktan kaynaklanan hayvan hakları hareketi nedeniyle günümüzde batıda daha az görülmeye başlanan kuşla avlanma, Basra Körfezi ülkelerinde gelişmiştir. Hem zenginlerin hem de fakirlerin hobisidir. Aslında Halid bu şekilde avlanmayı, Muhammed Peygamber henüz Allah lafzını duymamışken Arap Yarımadası'nda göçebe hayat süren bir kabilenin yaşlılarından olan bir bedeviden öğrenmişti. Halid onunla avlanmaya hazır olana kadar uçmaması için başına süslü bir deri başlık takılmış, Sahara adındaki bu dişi ulu doğan hareketsiz duruyor ve efendisinin yatıştırıcı sözlerini dinliyordu. Ayak bileklerinin etrafına deri atmaca köstekleri bağlanmıştı ve pençelerinin üst kısımlarında çıplak olan bacakları onu Halid'in eldivenine bağlıyordu. Halid kanatlarını okşayınca kuş bir kedinin mırıldanmasını oldukça andıran ve kuşun mutluluğunun kesin ifadesi olan hafif bir kuit kuit sesiyle ona yanıt verdi. Halid yırtıcı kuşa "Hazır mısın sevgilim?" diye sordu. Yüzü kuşa öylesine yakındı ki nefesi hayvanın ağırlığını değiştirmişti. Sahara'nın ayak bileklerindeki minik ziller yumuşak bir sesle çıngırdadılar. Halid kendisini bu uçsuz bucaksız çölde ulu doğanıyla yalnızmış gibi hissediyordu ama aslında yalnız değildi. Arkasındaki göz kamaştıracak kadar beyaz koni şeklindeki çadırda salt av için kurulan masalarda oturan 40 konuk onu izliyordu. O ve konukları açık ateş üzerinde ızgara edilen kuzu eti, sert peynir çeşitleri ve hurmadan oluşan geç öğle yemeklerini biraz önce bitirmişler, yediklerini de Fransız şampanyası ile yıkamışlardı. Orada toplananların çoğu eski kabile geçmişlerine öykündüklerini düşünüyordu. Abu Dabi'nin klimalı konforuna alışık olmaları nedeniyle sahrada geçirilen bir öğleden sonra onlar için büyük bir maceraydı. Kendileri için özel olarak kurulmuş çadır ve konukların şarap kadehlerinin kesinlikle boş kalmamasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş küçük hizmetkarlar ordusu onları etkilememişti. Onlar 1958 yılında petrolün bulunmasının ardından bölgeye akın eden Batılıların etkileriyle köklerini kaybetmişlerdi. Halid arkasına baktı. Çadırın ötesinde kalan yol küçük bir kumulla gözden saklanmış olsa da prens bu küçük gezi için adam ve donanım getirmiş olan iki Daihatsu kamyonun tepesini görebiliyordu. Kamyonların yanında Mercedeslerden oluşan bir limuzin filosu olduğunu, şımartılmış müşterileri keyif çatarlarken araç şoförlerini sabırla beklediklerini biliyordu. Kendisi de onlardan biri olduğu için Halid zenginlik ve nüfuzlarından ötürü konuklarını suçlayamazdı. Ancak fazlasıyla alışmış oldukları yaşam tarzını onlara sunan bu ülkeye duyduğu sevgisini paylaşmamalarından kaynaklanan bir düş kırıklığı yaşamıyor da değildi. Ülke. Halid ellerini sallayarak selam veren birkaç kadını görmezden gelerek arkasına döndü. Ülke. Sakladığı zenginliğin belirtisini göstermiyordu. Birleşik Arap Emirlikleri 3 olağanüstü zenginlik dönemi yaşamıştı. Birincisi dünyanın en önemli inci üreticilerinden biri olarak, ikincisi korsanlık faaliyetlerinin etkin olduğu bir sahil olarak, şimdi de dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birinin ev sahibi olarak. Halid el-Huddari, BAE'nin yumuşak eğime sahip kıyı ovalarında ve açık denizdeki sığ kaya katmanlarının altında sıkışıp kalmış 32 milyar varil petrolden haberdardı. Brent ham petrolünün serbest piyasa fiyatının bir gün önce 1,5 dolardan kapandığını ve bu rakamın çölde gömülü olan 750 milyar dolara tekabül ettiğini biliyordu. Emirliklerin 200 bin vatandaşı arasında paylaştırılan bu servet, onları kişi başına düşen milli gelirlerde dünyanın ikinci en büyüğü konumuna getiriyordu. Abu Dabi'nin Petrol Bakanı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC nezdindeki resmi temsilcisi olması nedeniyle Halid bu rakamları takip ediyor ve ne anlama geldiklerini biliyordu. Birleşik Arap Emirlikleri'ni meydana getiren 7 özerk şeyhliğin tamamının artık birer petrol bakanı olsa da yalnızca aslan payını alan Abu Dhabi, OPEC üyesi olma ayrıcalığına sahipti. Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın ardından kartel içinde sadece BAE diğer ülkelere oranla daha fazla petrole sahipti. Ve bu nedenle de petrol politikaları ve fiyatlarının belirlenmesinde çok önemli bir güçtü. Bu güç ve sorumluluk Abu Dhabi'nin bir önceki petrol bakanının akciğer kanseri nedeniyle zamansız ölümünden sonra Halid'in omuzlarına yüklenmişti. Böylesine yetkili bir pozisyona yükselmesi oldukça sıra dışı bir olaydı. Nedeni yalnızca onun genç, Halid 2 sene sonra 40 yaşını bitirecekti, olması değil, aynı zamanda da Abu Dhabi'yi yöneten aileye mensup olmamasıydı. Veliaht Prens'le aynı kabileden bile değildi. Halid'in halkı uçsuz bucaksız çöllerde göçebe olarak yaşayan, keçi ve deve sürülerinin belirlediği sınırlardan başka sınır tanımayan bedevilerdi. Kendileri ve töreleri dışında hiçbir şeye sadakat ve vefa duymazlardı. Halid'in babası hiç kimseye bağlı olmayabilirdi ama Abu Dhabi'nin hükümdarı, BAE'nin Britanya'dan bağımsızlığını kazandığı ilk dönemlerde verdikleri destek nedeniyle El-Huddari ailesine çok şey borçluydu. Halid bu sayede Avrupa'da Eton, Cambridge ve Londra İktisat Fakültesi'nde eğitim almış, ülkesine döndüğünde de keskin zekası ve son derece güçlü pazarlık becerileriyle emirliklerin petrol bakanlığında hızla yükselmişti. ABD Başkanı'nın petrol ithalatını durduracaklarına yönelik açıklamasının hemen ardından bir önceki bakanın ölümü bakanlığı bir karmaşaya itmişti. Aşırı tutucu grup petrolün sağladığı refahla yetişmiş, İkinci Dünya Savaşı'nın bölgeyi pençesine aldığı yoksulluğu hiç tatmamış, yeni nesil teknokratlarla çarpışıyorlardı. Sonunda görevin hanedan dışından ailesel sürtüşmelerle ilgisi olmayan birine teslim edilmesine karar verilmişti. Babasına olan borcun ödendiğinin ve artık kendisinin Abu Dhabi kraliyet ailesine minnettarlık duyması gerektiğinin bilincinde olan Halid, yalnızca petrol bakanı olarak değil, aynı zamanda ailenin geçici bir üyesi olduğu için sorumluluğunu ciddiye alıyordu. Yeni unvanıyla düzenlediği bu av partisiyle sadece bir öğleden sonra en büyük tutkularından birini gerçekleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda da kendisini kanıtlıyordu. Geniş omzunun üzerinden beyler diye seslendi. Neden daha iyi görebilmek için bana katılmıyorsunuz? Uzun masanın etrafında oturan 20 küsur adam ayağa kalkıp buruşmuş keten peçetelerini sandalyelerinin üzerine atarak veda sözcüklerini söylediklerinde kendilerine eşlik eden karılarından nazik bir kahkaha dalgası yükseldi. Ajman'ın petrol bakanı masadan güçlü kuvvetli iki korumanın yardımıyla kalkmak zorunda kaldı. En az 250 kilo çeken Hasan bin Rufti'nin vücudu şekilsiz şiş bir kütleydi. Boynu bir öküzün sarkık gerdanı gibi çenesinin altından sarkan yağ katlarının arasında kaybolmuştu. Elleri patlama noktasına kadar şişirilmiş ameliyat eldivenlerini anımsatıyordu ve Sami ırkına özgü rengine rağmen Rufti'nin cildi yağ dokularının iç basıncı nedeniyle beyazlaşmıştı. Ter ve vücudundaki yağlar onun larvalarla kaplanmış gibi görünmesine yol açıyordu. Beyaz takım elbisesi de çadır kadar büyüktü. Zahmetli adımlarla gevşek kumların üzerinde ilerlerken bedeni jöleli bir tatlı gibi titriyordu. Rufti'nin sevgili psikopatı Ebu Elam'ın orada olmadığı Halid'in dikkatinden kaçmamıştı. Muhbirleri ona Elam'ın bir süredir ülke dışında olduğunu bildirmişlerdi. Halid'in casus ağı Avrupa'nın en güçlüsü olduğu halde Müslüman fanatik olarak geçinen Fransa doğumlu Cezayirliği bulamadıkları için Halid adamın Birleşik Devletler'de bir yerde olduğundan kuşkulanıyordu. Adamlar yaklaşırlar ve Rufti en arkada hırıltılı soluklar alarak çölde ilerlerken Halid aşağı yukarı 15 metre kala onları durdurmak için elini kaldırdı. Daha fazla yaklaşmaları Ulu Doğan'ın dikkatinin dağılmasına yol açabilirdi. Sahara gençken alınıp ilk defa tüylerini değiştirip uçmayı öğrenene kadar elde büyütülmüş bir yavruydu. Halid'in avlandığı, çoğunluğunu yabani yetişkinken alınan ve dolayısıyla eğitilmeli zor olan şahinlerin oluşturduğu birkaç kuş daha vardı. Ama aralarında en sevdiği, yalnızca cesur yüreği ve sınırsız sevgisi dolayısıyla değil, aynı zamanda Halid'in okuldan döndükten sonra ilk eğittiği kuş olması sebebiyle Sahara'ydı. Sahara yaşlanmakta olduğu, hatta avlanmak için çok yaşlı olduğu halde hala Halid'in kalbinde özel bir yer işgal ediyordu.
10. ayrımın sonu. Sayfa 101.